Birçok insan için ruhsal alemin varlığı gizemlerle doludur.
Tanrı şeytanı neden yarattı?
Göremediğimiz fakat bir şekilde iletişim içinde olduğumuz bu alemle ilgili merak edilen birçok konu var.
Tanrı günümüzde de mucizeler yapıyor mu?
Tanrı, cennet, cehennem, melekler, şeytan, kıyamet ve daha fazlası.
Yaratılış, varoluşla ilgili birçok soru var.
Bunun gibi ruhsal alemle ilgili gerçekleri adım adım keşfedebileceğiniz Ruhsal Sırlar programı başlıyor.
Ruhsal sorunlarla boğuşanların bir çıkış yolu var.
Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Ruhsal Sırlar programına hoş geldiniz. Sırlar ve gizemlerle dolu ruhsal dünyayı kutsal yazılar ışığında ele almaya devam ediyoruz. Ben Aydın Kutlu, değerli konuğum Pastör Volkan Er ile beraber karşınızdayız. Volkan Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Teşekkürler sizler.
Çok teşekkür ederim, bizler de iyiyiz. Sohbetimize başlamadan önce değerli dinleyicilerimize bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bizleri sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Karanlık ruhsal izler konusunu ele alacağız. İnsanoğlu olarak yaşamımızda birçok şeyi istiyoruz aslında. Mutluluğu, huzuru, esenliği istiyoruz. Aslında kaygısız bir yaşam sürmenin yollarını arıyoruz. Geleceğimizle ilgili önlemler alabilmek, ona göre hareket etmek istiyoruz. Korkularımızdan arınmak ve sıkıntısız bir yaşam sürmek istiyoruz ama bu isteğimiz bizi hangi yollardan geçiriyor, kimlerden istiyoruz, hangi yöntemleri izliyoruz? Biz biliyoruz ki bu isteklerimiz bizi bir arayışa sürüklüyor ve bu arayış belki de içtiğimiz kahve fincanının ters çevirişimizde ya da belki büyü yaptırma arayışında, korunmak için boynumuza taktığımız muskada, okuduğumuz burç yorumlarında, yaptığımız belki meditasyonda, belki yogada, belki de baktığımız tarot falında kendini belli ediyor. Bugün tüm bunları ele alacağız. Büyü, fal, astroloji, yoga, subliminal mesajlar ve daha fazlası bu yayınımızın konusu olacak. Volkan Bey, çağımızda birçok insan okültizm adı altında astrolojiye, batıl inanca, ruhçuluğa ve büyü gibi kavramlarla ilgileniyor ve yaşamlarında irili ufaklı bunlara yer veriyor. Şunu sormak istiyorum aslında. Biz tüm bu öğretileri ya da tüm bu uygulamaları sadece eğlencesine yaşamımızda uygulasak ne olabilir ki yani? Birçok insan böyle düşünüyor. Sadece eğlencesine uyguluyorum. Yani buna inanmıyorum.
Evet.
Ya da bunun altında ruhsal bir anlam aramıyorum, sadece zaman geçiriyorum gibi bir düşünceyle bakabilir miyiz bu duruma?
Şimdi problemin sonuçlarını bilmediğimiz için, yani hayatımızda bu karanlık ruhsal dünyaya ilişki içerisinde olduğumuzda hayatımızda neler olacağını bilmediğimiz için biz onu bir etkisiz olarak düşünüyoruz ve sanki yani belki bu coğrafyada biraz çok fazla karşılaştığımız bir şey, sanki niyet iyi olunca kötülük duracak gibi bir düşünce var. Benim niyetim iyi ama karşımızdaki ruhsal dünyada niyetin bir karşılığı yok. Onun temel amacı bizi zaten ruhsal dünyadan uzak tutmak, cahil bırakmak ve bizi işte bu saflığımızla, iyi niyetimizle kandırmak. Yani mesele zaten burada. Yani mesele iyi niyetli olup bilgisiz olmamız ve dolayısıyla karşıdaki ruhsal dünyanın bir acıması yok. Yani şöyle düşünelim, ben iyi niyetliyim, işte fal bakıyorum, şakayla karışık ama ya sonsuz hayatımız mahvolacak, ölüyoruz. Yani bu ölümün neden girdiğini düşünmeliyiz. Neden ölüyoruz? Hastalıklar var, savaşlar var, insanlık ölüyor ve ölümden sonra ne olacak? Yani bunu ölümden sonra bir şey yok diye reddedemeyiz. Yani yüreğimizde, yaşamımızda, kendimize biraz samimi olursak bir sonsuzluk arayışını görebiliyoruz. Ölmekten kaçınmayı görebiliyoruz. Dolayısıyla ölümü yenmek istiyor insanoğlu da. Ve tüm bunların sebebi aslında işte bu günah ve karanlık ruhsal dünyadır. Ama cehaletimiz, ruhsal anlamda söylüyorum, kutsal sözler anlamındaki cehaletimiz, düşmanımız ya da karanlık dünyada hiçbir mazeret sayılmıyor. Hı hı. Onun tam istediği potansiyel bu. Ve bu yüzden bakıyoruz, işte Hollywood efekt dediğimiz filmlere bakıyoruz. Korku dünyaları, karanlık dünyalar öyle bir sinematik imajlar yaratıyor ki artık bunlar bizim gerçekliğimizin dışına çıkıyor. Yani bunlar film gibi düşünüyoruz her şeyi ve günlük hayatımızda ruhsal bir duruş sergileyemiyoruz ve sonra ne oluyor? Ben eğlencesine yaptım. Onun sorumluluğunu üzerimizden atmaya çalışıyoruz ama onun sorumluluğu hem bizim hem çocuklarımızın üzerinde kalıyor aynı zamanda. Yani sadece bizde kalmıyor. Çünkü soyla bir antlaşma yapıyor ve çocuklara kadar etkileri devam ediyor. İşte Örneğin hastalıklara bakıyorsun, genetik diye bir önemli faktör var. Ruhsal problemlere bakıyorsun, genetik diye bir faktör var. Demek ki genetik önemli bir konu ve bu yüzden bizim yaptığımız hatalar çocuklara da geçebiliyor. O yüzden son derece dikkatli olmalıyız.
Evet, bunu soracaktım aslında. Çocuklarımıza da sirayet eder tabii, bunun sonuçları. Çok önemli bir nokta, bu konuda da ele almak gerekiyor.
Ve burada en önemli konu biz yaşadığımız şeylerin, tecrübelerinin karanlık dünya ile olan ilişkide sonuçlarını bilmemek. Bilmediğimiz için de bir şey olmuyor gibi düşünüyoruz ve sonra üzerimizden atmaya çalışıyoruz. İşte dediğimiz gibi ya ben aslında iyi niyetle yapıyorum vesaire. Şimdi ne oluyor? Dedikodu yapıyoruz, sonra fal kapatıyoruz, işte fala bakıyoruz. Kapımıza nazar boncuğu takıyoruz. Ondan sonra şurada köşede bir hoca varmış, ona gidip kurşun döktürüyoruz. Ondan sonra işte muska yaptırıyoruz. Yaptırıyoruz da yaptırıyoruz ama bunların nereden geldiğini ve bunların aslında hayatımızda nelere yol açtığını bilmediğimiz için de sanki hiçbir etkisi yokmuş gibi düşünüyoruz ve ya da en azından ya olumsuz bir şey olmuyor, hani olumludur gibi düşünüyoruz ama aslında bunların sonuçları ciddi bir şekilde hayatımızda ortaya çıkıyor ve bunu nasıl fark edeceğimizi şimdi Daniel kitabına bakalım. Daniel kitabı 10. bölümde Daniel'in Babil'de sürgünde olduğunu biliyoruz ve orada Daniel bir görüm görüyor ve Daniel görümü anlayamadığı için bu görümü anlayabilmek için oruç tutuyor, dua ediyor ve o sırada Cebrail geliyor, diyor ki ey Daniel, sen ki çok sevilen birisin dedi, ayağa kalk, söyleyeceklerime iyi kulak ver çünkü sana gönderildim. O bunları söyler söylemez titreyerek ayağa kalktım diyor. Sonra diyor ki korkma ey Daniel diye devam etti, anlayışı erişmeye ve kendini Tanrı'nın önünde alçaltmaya karar verdiğin gün duan işitildi. Yani Daniel bu gördüğü ruhsal tecrübeyi anlamak için dua etmeye ve oruç tutmaya karar veriyor ve o anda gökte aslında duasına cevap veriliyor. Ama çok ilginç bir noktaya geliyoruz şimdi. 13. ayette diyor ki Pers krallığının önderi 21 gün bana karşı durdu diyor. Yani bir melek.
Melek söylüyor bunu, Cebrail.
Evet. Yani melek burada vahiy getirecek Daniel'e. Daniel gelecekle ilgili bir görüm görüyor. Tanrı'nın iradesi açıklanıyor ama bu gizemi anlayamadığı için melek ona vahiy ileterek diyor ki bunun anlamı budur diyerek uluslara Rab vahyini Daniel aracılığıyla, peygamber aracılığıyla açıklamak istiyor. Ama çok enteresan, diyor ki melek ve eski bir önceki metinlere baktığımız zaman bunun Cebrail olduğunu anlıyoruz meleğin. Ve diyor ki
9. bölümde.
Evet 9. bölümde 21 gün bana karşı durdu diyor ve sonra diyor ki sonra baş önderlerden Mikail bana yardıma geldi. Çünkü orada Pers kralının yanında alıkonulmuştum diye söylüyor.
Çok ilginç, evet.
Yani Tanrı'nın vahyi bir melek aracılığıyla peygamberine iletilirken bu melek alıkonuluyor.
Yani engellenme durumu var.
Evet, yani engelleniyor.
Ruhsal bir savaş var ortada.
Ama çok enteresan, alıkonuluyor diyor. Yani melek diyor ki beni hapsettiler. Yani ben bu vahyi taşırken ruhsal dünya, o karanlık ruhsal dünya beni engelledi ve ben bu vahyi sana getiremedim. Ancak Mikail Rabbin ordularının, yani meleklerinin komutanı olduğunu biliyoruz. Ve o gelip yardım etmeseydi ben sana bu vahyi iletemeyecektim diye söylüyor. Demek ki burada bir ayrım yaparsak karanlık ruhsal dünyanın temel amacı Tanrı bilgisinin bize ulaşmasını engellemektir.
Evet,
yani Rabbin vahyinin bize gelmesini engellemektir. İsa ne dedi? Birisi tarlaya tohum eker ama kötü olan o tohumları çalar. Yani temel amaç burada işte bu. Tanrı bilgisi bize ulaşmasın. Tanrı bilgisi bizim tarafından anlaşılmasın. Ve bu şekilde vahyin engellenmesi için her şeyi yapıyor. Ve işte hayatımızda bir sürü şey var, anlayamıyoruz ama sonunda Tanrı ile ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Ve görüyor musunuz, yani o bütün o büyüler, işte kara propaganda, Tanrı imajını yok eden, her şeyi yapan bu ruhsal düşman sonunda bizi ne yapıyor? Tanrı konusunda cehalete bırakıyor. Cahil kalıyoruz ve müjdeyi duyamıyoruz ve sonra nasıl kurtulacağız? Tanrım Tanrım diye yakarıyoruz ama Tanrı çok genel bir ifade, değil mi? Ve Tanrı'nın bize açıkladığı isim İsa Mesih, evet. Kurtarıcı. Ve buradan uzak kaldığımız zaman kurtuluştan uzak kalıyoruz ve nihai olarak karanlık dünyanın amaçlarının hayatımızda yerine gelmesini görmüş oluyoruz maalesef.
Aslında siz bahsederken aklıma şey geldi, hani bir şekilde karanlık ruhsal dünya o Tanrı'nın vahyinin bize ulaşmasını engellemeye çalışıyor. Daniel'den bir örnek verdiniz. Aslında Tanrı'nın bir meleğini engellediler. Bir de İsa'nın yaşamına baktığımız zaman İsa'nın doğduğu dönemde İsa'yı öldürmeye çalışıyorlar. Hani
tabii, tabii.
Öldürmeye çalıştığını görüyoruz şeytanın etkisi kesinlikle, altında kalarak. Aslında çünkü biz biliyoruz ki İsa Tanrı'nın sözü. Yani sözün beden almış hali. Ve Tanrı'nın bize vaat ettiği o kurtarıcı Mesih. Aslında kurtarışımızın tek anahtarı, tek ismi. Ve tüm insanlık aslında ona iman ederek kurtulabilir. Ve bu kurtarıcıya bir engellenme durumu ortada kalıyor. Çok ilginç bir nokta, önemli bir nokta. Bu süreci anlamamız için güzel bir nokta. YouTube'dan Sabri Bey demiş ki peki hani bütün bu süreçlere İşte kötü ruhların sebep olduğunu, şeytanın sebep olduğunu da anlattık. Peki şeytan Tanrı ile savaşacak güçte mi diye sormuş.
Tabii ki savaşacak güçte değil. O konumunu kaybetti, yargılandı, yeryüzüne atıldı. Onun gücü sınırlandırılmıştır. Yani Tanrı'nın gücüne tabii ki erişemez. Tanrı kadar muktedir olamaz. Ama onun da gücü var. İnsanları ayartıyor, insanları günaha düşürüyor. Nihai olarak yargılanacak. Ama zaten bu kötülük problemi dediğimiz şey bir gizem. Yani Tanrı'nın bu kötülüğü nasıl kullandığını ve bu kötülükten tabii ki iyilik çıkardığını biliyoruz. Ama kötülüğe neden bu kadar izin verdiği bu bir sırdır.
Evet.
Ama bu demek değil ki kötülük var, Tanrı yoktur demek değildir. Ama şeytanın yeryüzüne atıldığını ve Adem'e özellikle yeryüzüne egemen ol diyerek, Adem'in ilgisini çekerek, Adem'in dikkatini çekerek aslında Tanrı'nın düşmüş düşmandan Adem'e haber verdiğini anlıyoruz. Yani Adem niye egemen olması gerekiyordu dünyaya? Çünkü mesela yaban hayatı vardı ama yaban hayatı Nuh'ta da gördük. Yaban hayatı bütün hayvanlar Adem'in önüne geldi. Adem onlara isim koydu. Yani demek ki Adem aslanlara, zürafalara ya da doğal hayvanlara egemen olması istenmedi. Hani bazı espriler Havva'ya egemen olması gerekiyordu gibi bazı espriler var. Çünkü Havva ayartıldığı için bir Hristiyan terminolojisinde. Ama bu da değil. Demek ki düşmüş bir düşman var. Bir keruv, bir melek düşmüş ve diyor ki egemen ol. Egemen olamazsan ne olacak? Bu düşmana yenilirsen ne olacak? O zaman İsa'ya söylediği gibi, çölde denerken şeytan İsa'ya söylediği gibi bütün bunlar bana teslim edildi. Yani bu egemeni artık benim, buranın patronu benim diyerek İsa Mesih de dünyanın kötü olanın denetiminde olduğunu söylediğini hatırlayalım. Ve yepyeni bir hikayeye konu açıldı ve Adem soyunun kurtuluş hikayesi de elimizdeki kutsal metinlerin aslında oluşmasını sağladı. Ve bu şekilde yeni bir hikaye başlamış oldu ama net olarak şeytanın gücü tabii ki Tanrı'nın gücüyle eşit değildir. Mümkün değil onun Tanrı kadar güçlü olabileceğini söylemek kesinlikle doğru değil ama maalesef biz Tanrı'yı reddettiğimiz zaman da hayatımızda sonsuz hayatımızı etkileyecek, yaşamlarımızı etkileyecek, esenliğimizi etkileyecek de birçok şey yapabilecek güce de sahiptir.
Evet, önemli bir nokta. Tabii biz aslında kötülük Tanrı'nın isteği dışında dediğimiz zaman belki sanki Tanrı'nın gücü dışında ya da Tanrı'nın bilgisi dışında gibi algılanıyor ama buradaki bahsettiğimiz şey aslında Tanrı'nın karakterine uymayan bir nokta. Yani Tanrı'nın karakterinin, Tanrı'nın doğasının dışında bunu da ele almak gerekiyor. Sabri Bey demiş ki tekrardan YouTube'dan, Allah'ın gönderdiği melek şeytan tarafından engelleniyor. Daniel 10'daki bölümden bahsediyor kendisi. Hatta yardım gelmese yenilecek. Bu Allah'ı aciz kılmaz mı? Çünkü o zaman insan nasıl karanlık izlerden kurtulabilir?
Yok yani Rabbimizi aciz kılmaz ama ruhsal dünyanın gerçekliğini bize net bir şekilde anlatır. Demek ki burada neyi anlatıyoruz? Eğer hayatınızda bir günah varsa Tanrı'nın yardım edeceği melek hayatınıza yaklaşamaz. Bu çok net. Demek ki hayatınızda günah varsa, bağımlılıklar varsa Tanrı'nın göndereceği melek size yardım edemiyor demek aslında. Ya da Tanrı size anlatmak istiyor bir şeyler, size bir vahiy vermek istiyor ama yaşamınızda günah olduğu için, karanlık dünyayla bir ilişki olduğu için Tanrı gelip orada sizi bilgilendiremiyor. Yani vahiy size ulaşamıyor aslında. Ve tabii ki bu sistem, bu karanlık ya da ruhsal dünya iradeyle çalıştığı için Tanrı irademizi kırarak bir şey yapmıyor. Dolayısıyla mutlaka bizim irademiz çalışıp Tanrı'nın tarafına dönmeliyiz. Ve o zaman Tanrı hayatımızda çalışmaya başlar. Yani mesela düşünün, karanlık bir ruhsal dünyadasınız ama yüreğinizin derinliklerinde gerçekten Tanrı'yı arayan bir istek, bir arzu var, değil mi? Ve Tanrı bu arzuyla çalışıyor ve nerede olursak olalım o karanlık dünyada bize rüyada ya da bir melekle ya da bir mucizeyle bize konuşarak bizi kendine çekebiliyor. Ama yüreğimizde böyle bir istek yoksa, tamamen karanlıktaysak, o zaman Tanrı'nın meleği ya da Tanrı'nın gönderdiği ne olursa olsun bize erişemeyeceğini de kutsal kitap bize bu şekilde anlatmış oluyor. Dolayısıyla bu Tanrı'nın güçsüzlüğü değil, insanın iradesine olan saygısından da aslında bahsetmemiz gerekiyor. Ve burada Daniel'in de tutkusu ve duada devam etmesi de, yani Daniel şöyle diyebilirdi: 21 gün oldu, ben bir görüm gördüm, bir rüya gördüm, her neyse ama anlamadım, geçip gideyim diyebilirdi. Ama Daniel dua ederek aslında Tanrı'nın yardımının gelmesi için ve Mikail'in gelmesi için orada ruhsal alemde bir etki yarattı. Ve o yüzden diyor ki sen çok sevilen birisin. Yani Tanrı'nın egemenliği ona yardım için çalışmış orada. Dolayısıyla Tanrı'nın gücünü arıyorsak hayatımızda, önce Tanrı'ya uygun bir yaşam, Tanrı'nın kurtuluş planına, İsa Mesih'le bize getirdiği, bize sunduğu kurtuluş planına evet demeliyiz. Ve İsa Mesih'in günahlarımız uğruna çarmıhta ölüp dirildiğine iman etmeliyiz. Yerel kiliseye katılmalıyız ve ondan sonra Tanrı'nın gücünü hayatımızda etkili bir şekilde tecrübe edebiliriz.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Fiziksel anlamda bize yapılan bir şey, hani biz burada tabii ki astrolojiden bahsettik, burçlardan bahsettik, muska'dan bahsettik ki YouTube'dan Serdar Bey de onu sormuş, hani muska öyle ya da böyle beni korur demek ki. Şimdi siz diyorsunuz ki şeytan karanlık ama o da güçlü. Ben her türlü karlıyım muskamla gibi bir ifade kullanmış ama belki şunu anlamamız gerekebilir. Fiziksel anlamda yapılan bir şey ruhsal olarak bizi etkileyebilir mi? Maddi ve ruhsal dünyaya baktığımız zaman bu iki dünya sanki böyle iç içe geçmiş bir durumda mı?
İbrahimler'de söylediği söz, görünenlerin görünmeyenler tarafından yaratıldığını anlıyoruz. Asıl dünya görünmeyen sonsuz tanrısal egemenlik aslında. Dünya kısa olan geçici bir yer diye kutsal kitap bize bunu söylüyor. Ama tabii bu muska meselesinde, yani birincisi muskada ne yazıyor biliyor musunuz? Yani onun içini açıp bakmakla ne yazıyor? Yani bir, evet. Tabii ki ne yazdığını bilmediğiniz şeyin sizi koruyacağını düşünmek çok safi, yani iyi niyetten başka bir şey değil. Ama dediğim gibi, yani iyi niyetimiz ruhsal dünyada bir karşılığı yok. Tabii ki ruhsal dünya o kadar gerçektir ki somut fiziksel hayatımızı da etkiler. Bunu nasıl yapar? Örneğin Tanrı bilgisine, Tanrı sözüne erişemediğimiz zaman, yüreğimiz ve gözümüz kapalı kaldığı zaman tabii ki hayatımızda birçok hata yaparız. Esenliği başka yerde ararız. Gelecekle ilgili kaygılarımız olur ve gider falcıya gideriz. Ve bir şey erişmeye çalışırız. Tanrı'dan istemek yerine büyü yaptırırız. Tüm bunların sonucunda ne olur? Daha fazla karanlığa gömülürüz. Daha fazla karanlığa gömüldüğümüzde fiziksel hayatımız daha çok mahvolur. Otorite, yetkili bir kişiysek savaşlara karar veririz. İnsan ölümleri olur. İşte iş adamıysak yanlış binalar yaparız. Depremde insanlar ölür. Tüm bunların sebebi aslında karanlık dünya ve bunun yansımaları da işte hayatımızın gidişatı içerisinde var. Yani şöyle düşünelim. Yani bir adam alkollü araba kullanıyor ve kaza yapıyor. Birisini eziyor. O zaman burada ne diyeceğiz? İşte bu karanlık dünyanın, bağımlılıkların, bu problemlerin işte fiziksel dünyada nelere yol açtığını işte bu şekilde görüyoruz. Ama biz şöyle, ya kader ya da hayat diye bu dünyanın devinimini normal düşünüyoruz ama aslında bu normal olan değil. Yani bu karşı olmamız gereken bir şey ama aslında ruhsal durumun fiziksel dünyayı nasıl ele geçirdiğini anlıyoruz. Tabii ki çok daha uç örnekler var. İnsanların hastalıkları var. Neden olduğu bilinmeyen birçok ruhsal problemler var. İnsanlar antidepresanlarla yaşamakta zorunda kalıyorlar. Ve esenlik dışında hiç mutluluk yok. Zorlu bir yaşam var. Tüm bunlara bakıyorsunuz, sebebi ne? İşte tanrısızlık. Ve tanrısızlığın sebebi de karanlık ruhsal dünya. O zaman şunu söyleyebiliriz. Bu gerçek olan ruhsal dünyanın maddi dünyaya çok büyük etkisi var. Ve yaşadığımız birçok tecrübede aslında bu ruhsal dünyadan kaynaklı olduğunu iyi fark edebiliriz.
Evet, çok önemli bir nokta. Tekrardan hatırlatmış olalım. Hani biz bunları bilmeden yapıyor olsak bile aslında bunların bizim üzerimizde çok ciddi bir etkisi var. Ve bu aslında bilgisizliğin ya da az bilginin eline teslim edebileceğimiz bir durum değil. Yani tabii. İşte bana bir büyüğüm böyle dedi. Ben de taktım ve bunu koruyor gibi bir inanç aslında sağlıklı bir nokta değil.
Tabii.
Çünkü ne olduğunu bilmiyoruz ve ruhsal hayatımız tabii. burada söz konusu. Tabii. Ve tabii. programın başında bahsettiniz. Çocuklarımıza kadar sirayet eden bir süreç yaratıyor. Yani aslında belki bir soyu maalesef kesinlikle. Karanlık ruhsal tabii. işlerin içerisine bulaştırmış olabilirsiniz. Bu konuda dikkatli olmak gerekiyor.
Bununla ilgili yani, Aydın bir ayet okuyalım. Tabii ki, Yuhanna 10:10'da diyor ki hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Yani burada şeytanı bir hırsız olarak nitelendiriyor. Yani hırsızda bir merhamet yok. Senin beklemediğin bir zamanda, hiçbir şey olmayacak bir zamanda hayatına giriyor, eve giriyor ve orada şeyleri çalıyor. Yani evet. şeytanı bir hırsız olarak gösteriyor İsa Mesih. Ve onun amacının tamamen kötü olduğunu, çalmak, öldürmek, yok etmek için geldiğini söylüyor. Yani o karanlık, tamamen yok olmanı istiyor. Dolayısıyla şeytanın amacı buysa, hakikaten ona karşı savaşmak, doğru yerde Tanrı sözünde olmak son derece önemli. Yoksa hem Tanrı'nın gücünden uzak kalacağız hem de aslında işte tüm bu güvendiğimiz şeylerin bizi yok ettiğini fark etmeden maalesef yaşamlarımızı sürdürmek zorunda kalacağız.
Tabii ki bütün bunlar aslında Tanrı ile çözülebilir. Yani hiçbir şey, hiçbir kötü durum, hiçbir büyü, hiçbir sihir, tabii, hiçbir tabii. Şeytanın herhangi bir işi Tanrı'dan büyük değildir. Tabii. Aslında İsa Mesih iman aracılığıyla biz her birinden kurtulabiliriz. Bu konuda tabii. dinleyicilerimize aktarmamız gerekiyor.
Burada şimdi kutsal kitaba göre yani karanlık dünyaya zafer kazanan, karanlık dünyaya karşı daha güçlü korkulması gereken Mesih inanlarıydı. Ve elçilere bakıyoruz. Yani Paulus'un bedeni değen peşkir bile bir yere gittiği zaman cinleri kovuyordu, hastaları iyileştiriyordu. Bu kadar Tanrı bizimle potansiyel gücünü ortaya çıkarmak isterken biz bunu fark etmeyip karanlık dünyadan korkmak hakikaten demek ki ruhsal dünyada bu karanlık dünyanın da yıllardır belki kilisesini, imanları nasıl paralize ettiğini de anlıyoruz ama tekrar bir uyanış Tanrı adamları için bir uyanış, Tanrı kadınları için bir uyanış dönemi tekrar gelecek.
Evet, önemli bir konu. Aslında burada Elçilerin İşleri bölümü geldi. Orada İsa'nın öğrencilerinden bahsederken, elçilerden bahsederken dünyayı aslında alt üst eden hem kesinlikle. Fiziksel dünya hem ruhsal dünyayı alt üst eden çünkü İsa'nın gücüyle yaptıkları işlerle İsa'nın adıyla dileyerek yaptıkları mucizelerle beraber bu şekilde bahsediliyor onlardan da. YouTube'dan Pelin Hanım bir yorum paylaşmış. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Demiş ki zamanında ritüeller, anlamı şaibeli mantralar ve çeşitli fallara düşen biri olarak bu tür şeylerin faydasını görmedim. Aksine benden bir şeylere götürdüğünü gördüm. O yüzden bu ayetin doğruluğuna eminim. Yolcu isimli dinleyicimiz de YouTube'dan demiş ki Allah'a inanıp ibadetleri yerine getirmek bizi bu kötü varlıklardan korumaz mı? Belki tekrardan şunu sormamız gerekebilir. Siz zaten kısaca değindiniz ama bütün bu karanlık dünya karşısında, bütün bu ruhsal savaş içerisinde bizim elimizde bir şeyler var mı? Bizim ruhsal tabii. silahlarımız var mı? Tabii. Biz nasıl tabii. mücadele edebiliriz bunlarla?
Şimdi şunu söylememiz gerekiyor. Tanrı'nın sözündeysen korkma. Yani Tanrı'nın sözü hayatını dolduruyorsa o zaman korkacak bir şey yok. Ama şeytan ve bu karanlık dünyadan aslında etkilenmemek istiyorsak önce hayatlarımız Tanrı'nın sözüyle dolu olmalı. Dolu olursa hani dolu tenekeden çok ses çıkmıyor değil mi? Ama boş tenekeden vurunca herkesi rahatsız edecek sesler çıkıyor. Demek ki hayatımızda neyle doluysa Romalılar 6:16 diyor ki yani kimin kölesiysen ona göre hayatında ya yaşam ya ölüm çıkıyor. Sonuçlar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Tanrı'nın sözünde yaşarsa korkmayalım. Ama ibadet etmek bizi korumaz. Yani şöyle düşünelim. Kiliseye gidiyorsun her pazar. Dünyada birçok insan var kiliseye giden pazar günleri. Ya da haftanın belirli günleri. Ama onların hayatlarında da bağımlılıklar, kötü ruhsal problemler ortaya çıkabilir. Demek ki ibadetin ne olduğunu da anlamamız gerekiyor. Yani ibadet etmek kurallarını yerine getirmek değil. İbadet etmek Tanrı'ya şükretmek, teşekkür etmek, bizi kurtardığı için minnettarlıkla ona minnettarlığını sunmak, tapınmak. Evet sen kurtarıcısın diyerek tapınmak. Yoksa Tanrı'yı bilmeden, Tanrı'nın kim olduğunu anlamadan yapılan ibadetin bir anlamı yoktur. Kime yaptığını bile bilmiyorsun. Yani ibadet ettiğini düşünüyorsun ama ibadet ettiğin yaratıcı kim? Bilmiyorsun ama sadece onun genel olarak var olduğunu, Tanrı olduğunu düşünüyorsun. Tamam Tanrı da kim bu Tanrı? Paulus Atina'da gezerken bir tapınak görüyor ve üzerinde de bilinmeyen bir tanrıya diye bir ifade görüyor ve o da diyor ki ben size o bilinmeyen tanrıyı anlatayım, hı-hı, diyerek İsa Mesih ile ilgili müjdeyi duyuruyor. O yüzden Hristiyan müjdesinin farkı bu. Yani tanrı dediğiniz şeyi yaklaşılmaz, anlaşılmaz, görünmez bir varlıktan bahsederken Hristiyan müjdesi diyor ki Mesih'te tanrı anlaşılır olduğu, görünür olduğu, kim olduğu açıklanmış bir şekilde dünyaya sunulduğunu aslında paylaşıyoruz. Dolayısıyla ibadet etmek, evet, olumlu bir etkisi var gibi ama kime ibadet ettiğini bilmiyorsak, ibadet böyle hani üç doğru bir yanlışı paralize edip kurtarmıyor. Ya da diğer notlar yüksekse öbür zayıf notu kurtarmıyor. Yani burada kirlendiğimiz zaman, günah işlediğimiz zaman bütün hayatımıza ölüm getiriyor. Dolayısıyla ibadet etmek aslında bizi karanlık dünyadan koruyor gibi düşünüyoruz ama korumuyor. Hmm. En önemli şey Tanrı'nın kim olduğunu bilmek, Tanrı'nın sözünde yaşamak ve Tanrı'nın bilgisi hayatımıza geldiğinde işte Tanrı'nın gücü o zaman ortaya çıkıyor. Çünkü neden biliyor musun? Tanrı sözüyle çalışıyor. Tanrı bir şey yapmadan önce sözüyle çalışır. Yaratılış metnine bak. Işık olsun diyor, ışık oluyor. Yani Tanrı'nın logosu, Tanrı'nın o entelektüel bütün birikimi, bilgisi bize İsa'da açıklanıyor. O yüzden, evet, diyoruz ki söz insan olduğu aramızda yaşadı. Yani İsa Mesih'in olmadığı bir ilahi doğa tamamen bilinmezdir, anlaşılmazdır ve İsa'nın olmadığı bir ibadet anlayışı da aslında bizi karanlık ruhsal dünyadan korumuyor o yüzden.
Serdar Bey bir soru sormuş. Demiş ki sonuçta papazlar da büyü yapıp bozuyor. Şimdi biraz büyü konusuna girmemiz gerekiyor tabii ki ama.
Hangi papazlar?
Papaz büyüsü diye bir şey var demiş. Şimdi evet. Volkan Bey siz de pastörsünüz, yapıyor musunuz?
Evet. Bir pastör büyü yapmaz ama pastör ya da papaz büyü bozar. Yani önce onu söyleyelim. Çünkü Tanrı'nın verdiği otorite büyü ve karanlık dünyayı yok etmek, uzaklaştırmak üzerinedir. Dolayısıyla, hı-hı, bu papaz büyüsü ya da bu tür terminoloji Hristiyan kaynaklı değil, tamamen başka kaynaklardan geçmiş. O yüzden papazların ya da kilise görevlilerinin büyü yaptığı gibi bir söylem tamamen yanlış ya da çok bilgisizlikten kaynaklıdır. Hı-hı. Ama şundan eminim, her yerel kilisenin hizmetkarı Tanrı'nın adıyla, İsa'nın adıyla büyüyü bozabilir. O yüzden büyü olduğunu düşünüyorsanız kiliseye gidin, o büyünün nasıl bozulacağını, gerçek duanın ne olduğunu, Tanrı'ya yakın bir kişinin duasının ne olduğunu orada güçlü bir şekilde tecrübe edebilirler.
Evet, aslında az önce bahsettik, şeytanın amacı bir şekilde tanrısal vahiye ulaşmamızı, evet, engellemek, tanrısal bilgiye ulaşmamızı engellemek ve bir noktada tanrısal şifaya ulaşmamızı da engellemeye,
tabii,
çalışıyor.
Tabii.
Burada gördüğümüz şey mesela bu papaz büyüsü iddiasının altında yatan sebep de bir şekilde aslında insanları kiliseden uzaklaştırmak,
evet,
ve sanki kötülüğü bozanın değil de kötülüğü yapanın Tanrı'nın öğrencileri olduğunu aslında iddia etmek. Burada da net bir şekilde bunu tekrardan görmüş olduk. Ya,
tabii ki melek yoldan çıktığı gibi birçok tanrı adamı, tanrı kadını, birçok insan da yoldan çıkabilir.
Tabii
yani
ki.
Bu çok doğal ama yani Tanrı'nın vahyinin özünde böyle bir şey yoktur. Dolayısıyla biz her zaman orijinal metne, yani kişinin yaptıkları inancı temsil etmez. Yanlış yapabilir, hata yapabilir ama inancın temelindeki inancı temsil eden şey bu vahiydir. Dolayısıyla, hı-hı, biz vahiyle o zaman başka bir inanca mensup bir din adamı işte bir şey yaptı diyelim. Ya yapabilir, yoldan çıkabilir ama eleştireceğimiz ya da değerlendireceğimiz şey o özündeki vahiydir. Ya da iddia edilen şeydir, metindir.
Peki büyüden konu açılmış ya. Büyü ve çeşitli etkenlerle biz ruhsal dünyayı etkileyebiliyor muyuz? Tanrı'nın burada yeri ne? Tanrı'nın burada aslında otoritesi, evet, etkileniyor mu durumdan?
Tabii ki cinlerin var olduğunu biliyoruz. Bunu nereden biliyoruz? İsa Mesih'in cinleri kovmasından biliyoruz. Öğrencilerin cinleri kovmasından biliyoruz. Ve büyü de bazı ruhsal aktiviteler aracılığıyla başka hayatları etkileme isteğidir. Yani bu yani asıl olan en özde şunu anlamalıyız. Yani şeytanın yaptığı bütün şey Tanrı'nın işleyişinin tersini kopyalayarak hayata geçirmek. Yani diyelim ki biz ne yapıyoruz? Bir insan hasta ya da bir insanda bir problem var. Ne yapıyoruz? Dua ediyoruz, değil mi? dua ettiğimiz zaman ruhsal alemde diyoruz ki o iyileşsin, Tanrı'nın bereketi ona dökülsün vesaire istiyoruz. Şeytan da bu işleyişi biliyor.
Evet.
Ve bunu ne yapıyor? Bunun tersi, duanın tersine bir büyü yaparak aslında insan hayatına kötü bir şey girsin diye bu cinlerin aktive edilmesini sağlıyor. Biz ne yapıyoruz dua ederek? İşte mesela diyelim ki birisi korunsun derken ne yapıyoruz? Melekler onu korusun diyoruz. Yani Tanrı'nın egemenliğinde melekler harekete geçsin derken bu karanlık dünyada da cinleri harekete geçirebilmek için aslında bazı sonuçlar için belirli antlaşmalar, belirli büyüler yapıldığını anlıyoruz. Tabii ki bu gerçek mi? Evet, gerçek. Bu etkiler var.
Evet.
Ve birçok insan bu etkilerin içerisinde bilmeden kalıyor. Ama sonuçta bunu yapan da, büyü yapan da, yaptıran da karanlığın en daha karanlık noktalarına doğru sürüklenmekte olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ama şunu söyleyebiliriz. Yani Tanrı'nın sözlüğünde yaşıyorsan hiçbir büyü, hiçbir karanlık orada işlemeyeceğini ve karanlığı tek dağıtan şeyin de aydınlık olduğunu, ışık olduğunu ve Mesih'in ışık olduğunu bildiğimiz için ışıktaysak bizim korkacak hiçbir şeyimiz yok. Ruhsal dünyada korkulması gereken biziz. Büyüyü bozan, büyüye yetkiyle buyruk verebilecek kişiler biziz. Ama bunlar son derece gerçek. Ama bunun ortaya çıkmasının sebebi ne? Tanrı'yı yok sayan hayat bir şeyler elde etmek isterken karanlıkla yaptığı antlaşma aslında.
Evet.
Yani Tanrı'dan bir bereket istiyoruz ya da Tanrı'dan diyelim ki evlenmek istiyoruz. Hani büyü konusunda en çok karşımıza çıkan örnek olduğu için. Evlenmek istiyoruz, Tanrı'dan yardım istemek yerine gidiyoruz, elde etmeye çalışıyoruz bencillikle, kıskançlıkla. Ve o zaman da hani karanlık dünya ile anlaşma yaparak, büyü yaptırarak elde etmeye çalışıyoruz. Ama sonuçta ne oluyor? Hem kendin Tanrı'dan uzaklaşıyorsun, karanlık tarafta daha da karanlığa gömülüyorsun. Hem de büyü yaptırdığın kişiyle aslında karanlık içerisinde bir hayat kurmaya çalışıyorsun. O zaman nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan sağlam olmayan bir temel üzerine bir evlilik inşa edilmiş olacak.
Astrolojiye şu an henüz girmedik. Belki ona girmemiz gerekiyor. Evet. Astroloji ve burç kavramının kökeni şimdi, nereye dayanıyor? Bunu belki ele almamız lazım.
Tabii ki bunun aslında astroloji ve bu falcılık dediğimiz şey, özellikle Orta Doğu'da bu kahve falıyla özdeşleşen tanım, insanoğlunun geleceği bilme arzusuyla ilgili. Yani gelecekte yaşamını yönlendirmek için, şekillendirmek için ya da beklediği şeylerin olup olmayacağını öğrenmek için Tanrı yerine kendi yollarına bu karanlık dünyaya başvurmasından kaynaklı ortaya çıktı. Dolayısıyla Tanrı bize gelecekle ilgili bilgi verir mi? Evet, Tanrı bize yol gösterir. O iyi çobandır. Yapacağımız seçimlerle ilgili, beklememiz gerektiğiyle ilgili birçok konuda Tanrı bize yol gösterebilir ve konuşabilir. Gelecekle ilgili olayları da Rab bize söyleyebilir. Yani kutsal kitapta bunun örneğini görüyoruz. Hagavos adlı bir peygamber geliyor ve bir kıtlık olacağını söylüyor ve o, evet, o dönemde kıtlık oluyor. Demek ki Tanrı halkına yol gösteren ve konuşandır. Ama insanoğlu ne yapıyor? Bu Tanrı'dan uzaklaşarak kendini cinlere ve cinlerin bilgisine emanet ederek onlardan bir şey öğrenmek istiyor ve kendini karanlık tarafa doğru daha da çekiyor. İşte karanlık dünyanın acımasızlığı burada. Sen bunu yaparken o da senin hayatınla ilgili bir antlaşma yapıyor ve hayatında çalışmaya başlıyor ve hem senin hayatın hem de çocuklarının, soyunun hayatında var olmaya devam ediyor. Bu şekilde Tanrı'nın sözünden uzak nesiller ortaya çıkıyor ve sonra bakıyorsunuz Tanrı nerede diye bir soruyla karşı karşıya geliyor insanlar.
Tüm bunlardan biz nasıl kurtulabilirdik Volkan Bey? Yani ben buna bulaştım bir şekilde. Tamam. Evet,
bulaşmayan kimse yok gibi.
Evet, yani benim de belki hatırladığım zaman, şöyle baktığım zaman bilmeden yaptığım şeyler vardı. Belki bilmeden kahve falı baktık, bilmeden işte ritüeller uyguladık. Ve bunlardan nasıl arınabiliriz, nasıl kurtulabiliriz?
Mesela her gencin yaptığı, özellikle belki 30 yaşlarında olan insanların çok daha rahat anlayacağını düşünüyorum. Mesela ateşten atlamak.
Evet, kesinlikle.
Bu Kenan diyarında tamamen antik bir eylem ve putperest bir ritüeldi bu aslında. Ve bizim hayatlarımızı hıdrellez dediğimiz ateşten atlayarak aslında yaptığımız bir şey ve her genç, her çocuk, aslında 30 yaşlarda olan her çocuk küçüklüğünde böyle bir şeyler yapmış. Ama Yasin tekrar 18'de diyor ki ateşten atlamayın diyerek özellikle Tanrı halkına diğer ulusların ritüellerinden uzak durması gerektiğini, bu karanlık dünyayla bir ilişki için olmaması gerektiğini özellikle vurguluyor. Ama yaşamımızda bunu görüyoruz ve işte kutsal sözleri bilmediğimiz için ne yaptığımızı da bilmiyoruz. O yüzden ilk önce hayatımıza Rabbin sözü gelmeli. Rabbin sözü ne demek? Işık demek. Işık gelirse hayatımıza, o zaman hayatımız aydınlanmaya başlıyor. Hı hı. Ve yaptığımız şeyler, yaptığımız eylemlerin sonuçları ortaya çıkmaya başlıyor ve o zaman onları süpürmeye başlıyoruz. Aa, bu kötüymüş, bu kötüymüş. Çünkü evin içine girdiniz, perdeler kapalı, ışıklar kapalı, karanlık, evde ne olduğunu göremiyorsun ama hı hı. perdeleri açtığınızda fareler, böcekler hepsi gözüküyor ve onları artık yavaş yavaş kovmaya başlıyorsunuz. Çünkü insanın doğasında böyle bir şey var, kötülükle yaşamak istemiyor. İnsanın vicdanı bu kötülükten bir şekilde uzaklaşmak, kurtarıcıya yaklaşmak istiyor. Dolayısıyla ışık girdiği zaman hayatınıza mutlaka ve mutlaka bunları süpürmek, bunları hayatınızda yok etmek isteyeceksiniz. Bu doğal bir şeydir. Ve dolayısıyla Tanrı'nın sözü her şeyden önemli.
Evet.
Ve Tanrı'nın sözünü yeterince anlayabilmek ve bu sözlerin hayatınızda nasıl çalışacağını fark edebilmek için mutlaka bir yerel kiliseye katılmalısınız. Çünkü orada sizin geçtiğiniz yollardan geçmiş, sizin gibi zorluklar yaşamış, karanlık ruhsal dünyaya temas içinde olmuş ama şimdi Tanrı'nın lütfuyla bambaşka, yeniden doğarak bambaşka bir yaşama doğmuş, yaşam sürdüren imanlı insanlar var. Onlardan mutlaka ve mutlaka yardım almalıyız. Ve aynı zamanda Tanrı'nın bizi iyileştirme amacı hizmet etmek, başkalarına yardım etmek üzerine olduğu için bir komünitede, yani bir toplulukta olmamız gerekiyor. Toplulukla yaşanılan bir deneyimdir Hristiyan inancı. Yani tek başına evde kalıp eylemsiz bir inanç değil. Dolayısıyla bir yerel kiliseye katılmak ve orada Tanrı sözüyle ilgili yardım almak, Tanrı sözünü devamlı dinleyerek ruhta gelişmek ve bu şekilde karanlık ruhsal dünyanın izlerini hayatımızda yavaş yavaş bu şekilde çıkarırız. Dolayısıyla evet. en önemli şey duymak. Tanrı'nın sözünü duymaya devam etmeliyiz. Her pazar vaazlarımız var. Rabbin sözü, Rabbin sofrasında Rabbin sözünden paylaşıyoruz. Demek ki sürekli duymaya ihtiyacımız var. Duydukça ve kendimiz okudukça gelişiyoruz ve o zaman bizim karanlık dünyayı aramak gibi, aman hayatımda nasıl bir karanlık etki var, nasıl bir cinin benim hayatımda girdiği bir şey var, nasıl bir büyü var, bunları aramaya hiç gerek yok. Aradığınız tek şey Tanrı'nın sözü olmalı. Onu aradığınızda, onu bulduğunuzda diğer her şey, bütün o karanlık ruhsal dünya sanki hayatımızda kirlenmişiz ama o sıcak suyun altına girip o kirlerin akması hı hı. gibi hayatımızdan işte bu karanlık dünyanın bütün izleri o şekilde akacak. Evet.
Kötü ruhlara hizmet eden müzikler var mıdır? Yani,
tabii ki, kesinlikle.
Çünkü bazı müzikler transa geçmek için örneğin kullanılıyor, evet, tetikleyici evet, nitelikte evet. kullanılıyor. Belki çeşitli ayinlerde kullanılıyor. Hı hı. Müziğin böyle bir etkisi var mıdır?
Kesinlikle. İnsanın ritimle ezberlediğini ve ritimlerle aslında kolay bir şekilde zihnine işlediğini bilgilerin biliyoruz. Dolayısıyla Tanrı nasıl müziği kullandıysa, müziğin nasıl ortaya çıktığını düşünüyoruz. Tabii ki bu Tanrı'dan gelen bir şey. Yani meleklerin ezgisi var, meleklerin ilahisi var, meleklerin Tanrı'yı yüceltmesi var. Tüm bunlara baktığımız zaman da kutsal kitapta mesela Yeşaya kitabını okuduğumuz zaman bu ezgidir. Mesela mezmurlar, mizmor yani bir onlar da ezgidir aslında. Bir ilahidir onlar. Ve İsa Mesih Zeytin Dağı'nda mezmur yani ilahi söylediklerini anlıyoruz ve o bir ezgi koleksiyonudur. Dolayısıyla müziği hep Tanrı kullanmıştır ve aynı şekilde şeytan da ruhani olarak Tanrı'yı taklit ederek müziği kullanır. Mesela sabah uyandınız, yan arabada ya da yan durakta bir müzik duydunuz. O ritim bütün gün, belki hepimiz buna şahit olduk değil mi? Bunu yaşadık. O müzik bütün gün bizim zihnimizde. Sabah bir dinliyorsun, akşama işte gece yatana kadar o müzik zihnimizde çalmaya evet. devam ediyor. Dolayısıyla bu ritimlerin çok önemli bir şekilde hayatımıza girme potansiyeli var. Hı hı. Ve bakıyorsunuz hep böyle ritimler oluyor. Yani karanlık dünyada bu ritimleri çok seviyor. Müzikleri çok seviyor. Bazı şeyler böyle ritimli ritimli okunuyor. İşte yogaya bakıyorsun, ritimli ritimli, müzikal şeyler var.
Evet.
Dolayısıyla bu ritimler masum değil. İçerikleri bilmemiz gerekiyor. Ve şeytan da bu tür müzikleri, bu tür şeyleri kullanıyor. Ve bu konuda gerçekten dikkat etmeliyiz. Yani mesela bir müzik dinliyorsunuz, bir ayrılık şarkısı diyelim.
Evet.
O şarkıyı dinleyince insanın içine hüzün kaplıyor değil mi? Yani hı hı. o ruhsal olarak sizi etkiliyor. Dolayısıyla bugün de şeytana ait olan, şeytanı öven, belki direkt sözlerinde görmediğimiz ama tersten okunduğunda enteresan bilgilerle karşılaştığımız bir şey var.
Mesajlar.
Evet. Mesela Hotel California şarkısında en son bir şeyi var o ritimde, nakarat kısmında. Diyor ki, duyduğum sesler koridorun derinliklerinden geliyordu. Onlara Hotel California'ya hoş geldiniz de diyerek bir cümle var. Ama bunu heceleriyle tersten okuduğunuz zaman şöyle bir anlam çıkıyor ve bu çok enteresan. Diyor ki, yaşasın şeytan, o kendi dinini kurdu.
Aa, hiç duymamıştım bunu.
Ve şimdi düşün, yani bu ritim ve bu güzel ezgi, tırnak içinde nota, müzikal anlamda söylüyorum, dünyadaki en popüler şarkı. Birçok insan bununla evlendi, bununla evlilik teklif etti, sevindiler bu şarkı çaldı. Bu şarkının altında eşler romantik yemekler yedi, kız erkek işte arkadaş edindiler, tanıştılar. Hayatın her alanına girdi. Bu şarkının içinde böyle bir anlam var. Ne evet, kadar ilginç değil mi? Ama bilmediğimiz için, anlamadığımız için bazen buna göz yumuyoruz. Ama sonra bir bakıyoruz, bu şarkı altında evlenenler boşanıyorlar. Onlar da düşünüyorlar hayatın normal gerçekleri gibi, ama aslında tohumlar ekildiği zaman fark etmezsiniz. Tohumlar ekildiği zaman toprağın altında kalır, hiçbir şey yokmuş gibi. Ama sonra filiz verdiğinde hayatınızda görürsünüz. Aa, meyveler çıkıyor ve istemediğiniz şeyler çıkıyor. Ve dolayısıyla hayatımıza Tanrı'nın sözünden başka tohum ekmememiz gerekiyor. Ve dolayısıyla müzik dinlerken de son derece seçici olmamız gerekiyor.
Evet, çok ilginç. Ben de çok şaşırdım. Çünkü benim de ben gitar çalmayı öğrenirken söylediğim şarkılardan biriydi. Çok sık söyledim.
Mesela Madonna, Pink Floyd. Yani evet, bu tür şarkılarda çok enteresan şeyler yakalıyorlar. Yani özellikle 80'lerde bu şarkılar böyle dinleniyordu. Ve bazı kiliseler, imanlar bu şarkılardaki tersten okunduğu zaman hecelerin birleşimiyle aslında çok değişik ifadeler ortaya çıktığını ve bu ritimlerin aslında çok da masum olmadığını ortaya koymuş oldular.
Peki medyada aslında insanları bilerek ya da bilmeyerek Tanrı'dan uzaklaştırma çabası olan içerikler var mı sizce? Yani kötü ruhların işlerine hizmet eden örneğin işte az önce de şarkıların içinden bahsettik. Evet. Bunda işte subliminal mesaj diye bilinen bir kavram var. Ve yıllardır hayatımızda sinema için işte 25. kare denilen çeşitli işte çizgi filmlerin, sinema filmlerin arasına bir takım semboller, görüntüler yoluyla insanların düşünce yapısını etkilediklerini söylüyorlar. Böyle bir nokta var mı? Yani medya bir şekilde şeytana hizmet eder mi?
Şimdi burada vurgulamamız gereken önemli nokta şu. Vahiy 9. bölümde dipsiz derinliklerin kuyusu açılıyor ve o İsa Mesih Tümen adlı cini o dipsiz derinliklere gönderirken, cezalandırırken aslında orada okuyoruz. Şimdi burada cinlerin ne olduğunu ile ilgili Yuhanna bir görüm görüyor ve orada bazı görümlerle onların çekirgeye benzediğini, saçlarının kadın saçına benzediğini, dişlerinin aslan dişlere benzediğini, zırhları olduğunu vesaire anlatıyor. Bir anlamda cinlerin tutsak olan hapishanesi zamanın sonunda tamamen serbest bırakılıyor ve insanlara ruhsal olarak zarar vermeleri için aslında tamamen dünyada serbest bir şekilde dolaştığını anlıyoruz. Şimdi burada bu resmi görüyoruz. Tabii ki milattan sonra 90'lı yıllarda Yuhanna Patmos Adası'nda bu sözleri kaleme aldı. Ama şunu anlamamız gerekiyor. Tüm bu görüntüler Hollywood aracılığıyla, bu görsellik aracılığıyla gözlerimizin önüne serilmekte. Yani ne oluyor? İnsanlar bütün bu ruhsal, kötü, işte cüne tutsak, işte korku filmleri aracılığıyla birçok şey seyrediyor. Ama seyrettiği zaman ne oluyor? Onların gerçekliğiyle ilgili beyin aslında yabancılaşıyor. Yani ne diyoruz? Ya cinler hepsi bunlara film. Bunlara karşı müthiş bir yabancılaşma, ruhani dünyaya karşı müthiş bir yabancılaşma. Bunlar efekt, bunlar yapmacık şeyler diyerek aslında şeytan bu yabancılaşmanın arkasında bizim hayatlarımıza giriyor. Yani şimdi düşünün, yaratıklar, canavarlar, yani hani kötülüğü o kadar güçlü bir şekilde resmediyor ki. Hani artık yarı hayvan, yarı insan, yarı akrep, yarı insan, robot, o kötülük bir şekilde Hollywood aracılığıyla, görsellik aracılığıyla hayatımıza giriyor. Ve bu giren görsellik, bu giren kötülük aslında görsel anlamda hayatımıza bizde şu refleksi uyandırıyor. Bunların hepsi film. Böyle bir gerçeklik yok. Bunlar film film diyerek bu gerçeklikten uzaklaşıyoruz ama İbraniler diyor ki görünenlerin görünmeyenlerden yaratıldığını anlamalıyız. Yani başlangıçta Tanrı vardı. Ve Tanrı bu evrene, bu yaratılışı bize verdi. Yaratarak bize sundu. Dolayısıyla biz bu ruhani dünyayı unuttuğumuz zaman aslında karanlık ruhsal dünyadan gelecek etkilere de karşı savunmasız oluyoruz, açık oluyoruz ve diyoruz ki zaten onlar film. İşte bağımlılıklar, şunlar bunlar film. O zaman hepsine izin veriyoruz ve sonuç olarak hayatımızda istemediğimiz ruhsal etkiler ortaya çıkıyor.
Evet. Osman Bey yorum atmış, demiş ki evlerimize koyduğumuz çeşitli semboller de bizi ruhsal olarak etkiler mi? Örneğin nazar boncuğu, evet, ya da çeşitli heykelcikler vesaire. Ve Sabri Bey de ona cevaben demiş ki eve haç koyanlar da var. Atnalı koymakla ne farkı var mesela, onu sorabiliriz, evet, demiş.
Tabii bütün bu simgelerin arkasında nasıl bir ruhsallık var, onu düşünmeliyiz. Tabii ki çarmıh asmak kutsal kitaba uygun bir şey mi? Yani tabii ki kutsal kitapta böyle bir şey yok. Yani haç asın, işte her yere haç asın. Ama çarmıhta kurtulduğunu ilan eden bir gösterge olarak çarmıh, haç evleri asılabilir ki resimler ya da kolyeler, insanlar onu ama bu resimler ya da kolyeler bizi kurtarmaz. Yani bizi kurtaran kalpten bir şekilde, evet, Rabbe bağlı olmak ve iman etmek, Tanrı sözünü takip etmek. Ama bir gösterge olarak birisi haç taktığı zaman şunu dersiniz, değil mi? Aa, bu Hristiyan, Mesih'e ait birisi ya da Mesih yolunda yürümeye çalışan birisi olarak onu nitelendirebilirsiniz. Dolayısıyla şuraya gelmek istiyorum. Tanrı'ya ait olmayan bir simgeyle evinizi donattığınız zaman, evinize astığınız zaman, o zaman ruhsal olarak şunu diyorsunuz, yani ben Tanrı'ya değil bu ruhsallığa güveniyorum. Evet. Benim evim bu ruhsallığa aittir. Benim evimde sallanan gönder bayrak işte budur diyerek aslında bilmediğiniz ta Kenan diyarına kadar giden işte nazar boncukları gibi tamamen Tanrı'ya ait olmayan simgeleri evinize almış oluyorsunuz ve sonra da o heykelcikler, o şeyler hayatınıza birçok karanlık ruhsal dünyayla bir iletişim kurmanıza neden oluyor. Ve çok enteresandır. Simgeler ve bu tür karanlık dünyanın izleri hayatımızda nasıl kendini gösterir? Yani böyle durumlarda evimiz böyle ortamlarla doluysa, böyle simgelerle doluysa şu oluyor, Tanrı sözünü anlayamıyoruz. Tanrı sözünde derinleşemiyoruz.
Evet.
Dua edemiyoruz. Yeterli meditasyon, Tanrı'ya karşı Tanrı sözünü derin düşünebileceğimiz zamanlar geçiremiyoruz. Her şey kısa kısa geliyor. Her şey kısa kısa ve büyüyemiyoruz. Çünkü niye? Orada bir etki var. Yani İsa Mesih'in hayatına baktığımızda o diyor ki kutsal kitap, o uzak yerlere çıkıp, ıssız yerlere çıkıp dua ediyordu diyor. Yani sanırım İsa Mesih de o ruhsal etkilerden arınıp Tanrı'ya daha yakın olabileceği, Tanrı'yı duyabileceği ıssızlıkları aradığını kutsal kitap söylüyor. Birçok Hristiyan kilisesinde dağlarda kamplar yaparlar. O atmosferdeki, o şehirdeki ruhsal etkiden kurtulabilmek, dünyanın sesinin kısılabilmesi için. Dolayısıyla bunlar boş şeyler değil, bunlar basit ya da hiç etkisi olmayan şeyler değil. Evlerimizi asarsak o karanlık dünyayla bir iletişim kurmuş oluruz. Hayatımızda hastalıklar ortaya çıkabilir, zorluklar ortaya çıkabilir, kötü rüyalar görebiliriz. Ama her şeyden öncesi de Tanrı'dan uzak ve Tanrı'yı anlamaz bir yaşam sürdürmek zorunda kalırız. Çünkü o karanlık ruhsal dünyanın amacı da bu. Dolayısıyla aslında Paulus da diyor, yani her şeyin yararı yoktur. Her şey iyi değildir.
Evet.
Biz kendi niyetimizle iyidir falan diyoruz ama her şey yararlı değil. Yani dolayısıyla Tanrı'ya ait olmayan bir şeyin evlerimize simge olarak olması iyi bir şey değil. Eğer takıyorsanız nazar boncuğu, nazar boncuğunu araştırın. Bu Tanrı sözünde olan bir şey mi? Yoksa bu taşı kim kullanmış? Bu simgelerin arkasında nasıl ta Kenan diyarının putperest kültürleri var bunun arkasında? Bunu araştıracaksın. Ondan sonra diyeceksin ki bu iyi bir şey değil. İşte yoga diyoruz. Orada kelimeler kullanıyorlar. Aslında cinleri çağıran bir dua gibi bir ritimle müzikal bir şekilde ibadet ediliyor aslında. Evet. Bunlar uzak doğuda cinlere ibadet ediliyor. Yani biz belki hani günümüzde spor gibi düşünüyoruz ama uzak doğuda onlar cinleri çağırıyorlar o kelimelerle. Ama araştırmadığımız için, bilgisiz olduğumuz için, her şeyin masum olduğunu düşündüğümüz için kandırılıyoruz. Ve bu ruhsal alemde maalesef ki pak kalamıyoruz ve Tanrı'ya yer açamıyoruz.
Peki Volkan Bey, tüm bu öğretilerin arasında aslında kötü ruhların yatabileceğini de konuşmuştuk bir önceki bölümde. Peki insanların merak ettiği konulardan birisi, hani kiliseler bu kötü ruhlara karşı bir yetki sahibi midir? Onları kovabilirler mi? Mesela kiliselerde tabii cin çıkartma ayini yapılır mı örneğin?
Bu kilise tarihinde de oldukça yaygın bir ritüeldi aslında, cinleri kovmak. Çünkü kilise bunu İsa Mesih'den öğrendi. İsa Mesih cinleri kovdu ve elçiler de aynı şekilde cinleri kovdu. Markus 6. bölümde İsa Mesih'in, Luka 9. 10. bölümde İsa Mesih'in öğrencilerine yetki verdiğini ve cinleri kovmaları gerektiğini ve onları o şekilde halkın arasına gönderdiğini söylüyor. Ve özellikle Markus kitabında cinler kovulduğu zaman hastalık da iyileştiğini de özellikle Markus kitabı vurguluyor. Demek ki aslında birçok hastalık da aynı zamanda karanlık ruhsal dünyayla da ilgili olabilir. Ve dolayısıyla diyor ki Markus 6. bölüm 12. ayette, böylece öğrenciler yola çıkıp insanları tövbeye çağırmaya başladılar. Birçok cin kovdular, birçok hastayı üzerlerine yağ sürerek iyileştirdiler. Yani ne demek istiyor kutsal kitap? Karanlık dünyayla bir ilişkin var. Bir iletişim başlamış ve hayatına karanlık dünyadan bir etki davet etmişsin. Dolayısıyla bu ortadan kaybolmadan Tanrı'nın iyiliği ve şifası gelmiyor. Ve öğrenciler gidiyorlar, tövbe ediyorlar, cinleri kovuyorlar ve şifa o sürülen yağ aracılığıyla geldiğini kutsal kitap söylüyor. Dolayısıyla İsa Mesih'ten başka bize sonsuz hayat verebilecek bir isim olmadığını biz biliyoruz. Dolayısıyla ruhsal olarak da gerçekten cinlerden kurtulmak istiyorsak, İsa Mesih'in ismini, İsa Mesih'in ismini yücelten, İsa Mesih'in Rab olduğunu ilan eden yerel topluluklar bu otoriteye sahip olduğunu bilmemiz gerekiyor ve diyelim ki gece karabasan gibi, halk dilinde söylüyorum, karabasan gibi rüyalar görürseniz ya da belki nesnelerin hareket ettiğini, istemsiz ruhsal eylemlerin olduğunu fark ediyorsanız mutlaka bir yerel kiliseyi ziyaret edin, bunları paylaşın. Evet. Ve orada İsa Mesih'in otoritesiyle dua eden Tanrı halkı var ve onlar mutlaka bu otoriteyle dua ettiğinde ruhsal olarak bu karanlık dünya sizden uzaklaşacaktır.
Evet, çok az dakikamız kaldı ama bu yayının konusu olduğu için cevapsız kalmasın, belki Volkan Bey ona girebiliriz. İnsanların çok merak ettiği bir şey, ruh çağırıp onlarla iletişim kurabiliyor muyuz? Yani evet. Kutsal kitaba göre bu uygun bir şey
evet,
mi? Kutsal
kitapta uygun. Gerçektir. Yani uygun değildir. Ama bunun gerçekliğini biliyoruz. O da Saul'un bir cinciye danışarak Samuel'i çağırmasıyla ilgili, eski antlaşma Samuel kitabında bu gerçeğin olduğunu söylüyor. Demek ki insan çok isterse ruhani sınırları geçip ruhani hayattan bir cini hayatına davet edebilir ya da ölülere danışabilir ya da bu şekilde bir cin çağırma seansına katılabilir ve bunu tecrübe edebilir. Ve orada Saul, Davut'tan önceki kral Saul, Samuel öldükten sonra danışmansız kaldı ve bir problem olduğu zaman ona danışmak istedi ve cinciler yasaklanmıştı ama bir kadın bulup Samuel'in ruhunu çağırdı ve Samuel yerden yükselerek kadın dedi ki bir ilah görüyorum diyerek Samuel'den korktu ve Samuel Saul'la görüştü orada. Demek ki ruhani dünyada bu tür kapılar var. Ölülerin ruhlarına danışılabilir, çağrılabilir. Bunlar oyun değil, bunlar şaka değil, bunlar gerçektir.
Evet.
Dolayısıyla ruhani dünyanın gerçekliği bazen o kadar güçlü olur ki maddi hayatı etkiler ve maddi hayatın içinde sansasyonel bir şekilde gerçekliğini ortaya çıkarır. Bununla ilgili İsa Mesih çarmıda son nefesi verdi, ne oldu? Mezarlar açıldı. Eski antlaşmaya ait İbrahim'in kucağında olan, Paradise'da olan imanlar dirildi ve göğe alındı Mesih'le birlikte. Kutsal kitap onu söylüyor. Demek ki örneğin Yeşaya'nın kemikleri ölüler ona değdiği zaman dirildiğini kutsal kitap söylüyor. Demek ki ruhani durumlar bazen o kadar sarsıcı bir şekilde bize gözükür ki o zaman onları yok sayamayız. Yine Elişa'nın, Aram kralının Elişa'yı kuşattığı zaman, meleklerin de Aram ordusunu, Suri ordusunu kuşattığını anlatan metinler gibi. Dolayısıyla bunlar son derece gerçek. Bunlar olası şeyler. Bunlar aynı zamanda neyi gösteriyor? İnsan hayatının bir tutkusu olduğunda, cehennemin alevinden alev alabileceğini, bir cini çağırabileceğini, bir ruhani hayatla bir temas kurabileceğini de bize gösteriyor. Yani sonuç nedir? Bir insan hayatında bir ruhsal bir deneyim, kötü karanlık ruhsal bir deneyim yaşıyorsa demek ki önce şunu anlamalıyız ki bunu kendisi istemiş. Ya birçok mesaj geliyor, cinlerle görüşmek istiyorum işte falan. Daha çok merak eder insanlar cinleri.
Evet.
Dolayısıyla insan nasıl ölülere danışıyorsa istediği zaman bu ruhani dünyaya elini uzatıp oradan bir cini hayatına davet eder ve bu şekilde karanlık ruhsal dünyaya temas içinde olmuş olur. Ama genel olarak da biz bunun ne kadar ciddi olduğunu bilmediğimiz için bunu yaparız. Ondan evet. sonra başımız belaya girer. Ondan sonra kurtulmaya çalışırız. Çünkü bize öğretilmedi bunun ne kadar kötü ve ne kadar yanlış bir şey olduğunu. Ama dediğin gibi ruh çağırmak kutsal kitapta gösterilen bir gerçektir. Ve tarih boyunca birçok ulus, birçok topluluk bu tür ritüeller yapmıştır. Ve ruhani hayata uzanmak, ruhani hayatla ilgili bir kapı açmak son derece bir gerçek.
Anlıyorum. Volkan Bey ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ederim. Tüm bu uğraşlar değerli dinleyenlerimiz bu karanlık ruhsal işlerle tüm bu uğraşlar yaşamımızda fiziksel sonuçlar da doğurabiliyor. Bunlardan örnek olarak karakter değişimlerini görebiliyoruz. Ruhsal bunalımları görebiliyoruz. İçgüdülerin bozulmasını görebiliyoruz. Bağımlılıklar belki yaşamımıza girebiliyor. Bedensel rahatsızlıklar yaşamımıza girebiliyor. Belki farklı boyuttaki varlıkları görme gibi durumlarla karşılaşabiliyor insanlar. Cine tutulma gibi durumlarla karşılaşabiliyor ve biz anlıyoruz ki bu tarz işlerin maalesef etkileri var ve bu yayında biz bunları konuştuk. Ruhsal Sırlar programında sizlerle birlikteydik. Değerli konuğum Pastör Volkan Er ile birlikte karanlık ruhsal izler konularını ele almaya devam ettik. Tüm bu uygulamalar ruhumuzun bir arayışı olduğunu bir kez daha bizlere gösteriyor. Ancak arayışımız ne kadar masum ve iyi niyetler besliyor olsa da eğer yanlış bir yoldaysa o yol geri dönüşü çok zor olan bir noktaya çıkabiliyor ve biz de bunun önemine değinmeye çalıştık. Yani bunun ne kadar ciddi bir şey olduğuna değinmeye çalıştık bu yayınımızda. Bizi karanlık ruhsal dünya dünyayı hapsedebilir bu durumlar. Bunu bir kez daha anımsadık. Haliyle ne kadar ilgi çekici olsa da fal, büyü, psişizm gibi konulara zaman ayırmamamız, uygun bir tabirse hiç bulaşmamamız en sağlıklısı olacak. Ama bunlara daha önce yaşamınızda bir şekilde yer verdiyseniz ve bu işlerden kalma izlerden muzdaripseniz Mesih İsa bugün sizlere İncil'den sesleniyor. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar bana gelin ben size rahat veririm. Matta 11. bölüm 28. ayet. Mesih İsa'ya iman ile beraber bu konuda ruhsal şifaya ulaşabilirsiniz. O her şeyin üstünde ulu Tanrı'dır. Onda umudumuz vardır. Onda yaşam vardır. Kendi söyledi. Yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Bu konuda daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa yerel bir protestan kiliseye danışabilir. Ücretsiz İncil edinebilirsiniz. Yakınınızda bir kilise yoksa bizler de sizlere yardımcı olmak isteriz. Bizi sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Değerli katılımınız, yorumlarınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Esenlikler.